Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, hepiniz Buradan Bakınca isimli programımıza hoş geldiniz. Ben Bahattin Car da her hafta olduğu gibi buradan bakarak dünyaya seslenmek istiyorum. Ve yine Buradan Bakınca da neden buradan bakmamız gerektiğini ifadelendirdiğimiz haberlerle, aktardığımız yorumlarla neticelendirmiş olacağız değerli dinleyenler. Evet, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyaya buradan bakarak aslında dünyanın nasıl göründüğünü, bizimle ilgili neler konuşulduğunu, özellikle Batı medyasında nelerden bahsedildiğini ifade edeceğiz. Daha doğrusu onları, o haberleri yorumlayarak deşifre edeceğiz. Bu nedenle zamanımızı en doğru, en verimli şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Evet, bu hafta hiç vakit kaybetmeden Voice of America'da yer alan bir haberle başlamak istiyorum. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün anayasa değişikliği ile ilgili yapmış olduğu haberin başlığı şöyle değerli dinleyenler. Anayasa değişikliği teklifi tek adam yönetimi için. İnsan Hakları İzleme Örgütü anayasa değişikliği çalışmalarını eleştiriyor ve bunun tek adam yönetimi için yapıldığını kaydediyor. Örgüt, meclisin anayasa değişikliğini reddetmesi gerektiğini belirtiyor. Ve bu değişiklikle Cumhurbaşkanlığının yetkisini artıracağını ve denetleme ile yönetimde dengeyi erozyona uğratacağını kaydediyor. Bir de Avrupa ve Merkez Asya Direktörü Hugh Williamson'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Parlamento hukukun üstünlüğüne zarar verecek, ülkenin demokrasisini sarsacak, anayasa değişikliklerini reddetmeli şeklinde bir ifade kullanıyor değerli dinleyenler. Ve ayrıca ekliyor, 10 yıl önce Türkiye insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda daha iyi bir yolda görünüyordu. Yetkili Cumhurbaşkanlığı planı Türkiye'yi ters yöne götürecek ve AK Parti'nin olumlu reform efsanesini yok edecek şeklinde değerlendirme yapıyor. Evet, insan hakları örgütü değerli dinleyenler, Amerika merkezli bir örgüttür ve Voice of America'da Amerika'nın sesi portalı, yani hem televizyon hem radyo hem de internet aracılığıyla yayın yapan bir kanal değerli dinleyenler. Her ikisinin de yapmış olduğu bu ve benzeri türdeki haberlerde dikkat ederseniz Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda her açıdan bir küçük düşürme ve Türkiye'de adeta son dönemde bir kaosa sürüklenişin olduğunun altını çizme gayretinde olduklarını görüyoruz. Nitekim biz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye ile ilgili daha önce yaptığı haberleri de biliyoruz. Mesela Türkiye son bir neslin en ağır krizinde şeklinde başlıklar atmışlardı. Bu ifadeler aslında Türkiye'nin kriz içerisinde olmasını istediklerinin bir göstergesidir. Mesela basınla ilgili olarak Türkiye'de basın susturulmak isteniyor şeklinde başlıkları veya raporları İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden çoğu zaman gördük. Nerede bir insan hakkı ihlali varsa insan hakları izleme örgütü aslında onu rapor etmekle yükümlü bir örgüt. Ama bu uluslararası arena içerisinde olması gereken bir şeyken görüyoruz ki ne yazık ki hiçbir zaman onların raporları, kameraları ya da fotoğraf makineleri batıya dönmüyor. Batıda yaşananları görmüyor. Bir fırsat kollayan yırtıcı gibi adeta her daim Türkiye'de gerçekleşen her olayı yorumlayarak özellikle Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda küçük düşürme ve aynı zamanda dışarıda Türkiye'ye kulak kabartan her kim varsa onların bakışlarını bu anlamda manipüle etmek gibi bir görevi ifa ediyor. Bunun nasıl olduğunu ve detaylarını aslında sıralayacağımız diğer haberlerle açık bir şekilde görebiliriz. Mesela hemen bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz hafta içerisinde BBC Türkçe'de yayınlanan bir haberi aktarabiliriz değerli dinleyenler. Aynı mantalite içerisinde yapılmış bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü Batı medyasının yaptığı hiçbir haber onların ideolojik bakış açısından, onların amaç ve gayelerinden bağımsız değildir. Bu nedenle biz buradan bakarak konuyu yorumlamak zorundayız. Bu nedenle BBC Türkçe'nin başlığını şöyle aktaralım. 7. ayına giren OHAL'in bilançosunu çıkartıyor BBC değerli dinleyenler. Ve OHAL'in uzatılmasıyla birlikte yeni bir uzatma olmazsa OHAL'in 19 Nisan'a kadar süreceğini ifade ettikten sonra hemen haberin altında yer alan daha önce yapmış olduğu aynı konuyla ilgili haberlerin başlıklarını görüyorsunuz. Mesela OHAL'de ihraç edilen akademisyenlerden bahsediliyor. KHK'larla ihraç edilen memurlardan söz ediliyor. Ve geçtiğimiz dönem başbakanlık yapan Davutoğlu'nun OHAL olağanüstü psikolojiye dönüşürse darbecilerin iştahı kabarır şeklinde. Yani Türkiye'ye bir anlamda uluslararası kamuoyunun nezdinde darbe vurabilmek, eleştirebilmek, gazetecilik tabiriyle çakmak için değerli dinleyenler her türlü cümleyi kullanıyorlar. Hem de bağlamından gerektiğinde saptırarak. Ve onun haricinde KHK'larla 2809 kurumun kapatıldığını, bunlardan 255'inin yeniden açıldığını vesaireyi ifade ediyorlar ama altta yer alan bir takım caps'ler ya da infografiklerle aslında haberin içeriği dolduruluyor. Mesela deniliyor ki OHAL'in hukuk karnesi Adalet Bakanlığı'nın Anadolu Ajansı'na açıkladığı bilgilere göre deniliyor. 103.850 şüpheli hakkında işlem yapılmış. 41.326 tutuklu var. Kamudan ihraçların sayısı 97.679'a çıkmış. 135.356 kişi hakkında işlem yapılmış. 20.302 kişi KHK'larla emniyette görevden alınmış. Ve işte 5.150 kişi hala aranıyor vesaire şeklinde bu ve benzeri türdeki ifadeler devam ediyor. Mesela eğitim sektörünün de etkilendiğini ifade ediyorlar. Ve son verilen çalışan sayısıyla ilgili 30.395 kişiye ulaşmış ihraçlar değerli dinleyenler. Ve basın kuruluşlarından 157'sinin kapatıldığı ifade ediliyor. Ve OHAL'in ilan edilmesinden bu yana sivil kayıpların yaşandığı bombalı ve silahlı saldırılarda 224 kişinin yaşamını yitirdiğinin altı çiziliyor değerli dinleyenler. Evet, BBC yayınlamış olduğu bu haberle İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün biraz önceki haberinin mantalitesiyle uyuşan bir başlıkla ve infografikler, caps'lerle değerli dinleyenler haberi aktarıyor. Lakin bunların her biri dediğim gibi Türkiye'de aslında çok ama çok olağanüstü bir durum, yani bir kaos ortamının hakim olduğunu adeta ifade etmek istercesine yapılıyor. Nitekim kullanılan bir takım argümanlar var. Bunlar fotoğraflar. Bu fotoğrafların AFP gibi, Reuters gibi uluslararası haber ajanslarından alındığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela İstanbul Adalet Sarayı önünde nöbet tutan bir özel harekat polisini gösteriyor. Yani ülkede olağanüstü hal var diyor. AFP'nin fotoğrafı bu. Ardından bir başka polis fotoğrafı veriliyor. Sonrasında İstanbul Üniversitesi önünde protesto yapan, Türk bayrağı önünde protesto yapan öğrencilerin fotoğrafı yer alıyor ve Cumhuriyet Gazetesi önünde yapılan protestodan karelerin yer almış olduğu fotoğraflar yer alıyor. Ve bunların her biri de uluslararası yabancı haber ajanslarından alınan, derlenen fotoğraflar değerli dinleyenler. İşte bunların her biri haberin hazırlanış mantalitesini aslında ifşa ediyor. Fotoğraflarla haberin metnini iç içe geçirdiğiniz zaman görüyorsunuz ki Türkiye aslında hiç de yaşanılası bir yer değil. Özellikle yurt dışından Türkiye'yi takip edenler için Türkiye ziyaret edilesi bir yer değil, seyahat edilesi bir yer değil, hele ki turistik amaçla gelinmesi bir yer hiç değil şeklindeki bir anlayışın yansıdığını görüyoruz haberlere değerli dinleyenler. Halbuki Türkiye'de hayat olağan akışı içerisinde devam ediyor. Yapılan operasyonlar ve OHAL ardından çıkartılan KHK'lar elbette ki Türkiye'nin atlatmış olduğu 15 Temmuz başarısız o hain darbe girişiminden sonra gerçekleşen bir takım uygulamalar. Bunlar da her biri suçlu ve suçlu için gerçekleştirilen hukuki yasal süreci devam eden noktalar ve hususlar. bütün bunlar devam ederken, yani Türkiye bir anlamda uluslararası kamuoyunda batılı medya tarafından olağanüstü halle birlikte yaşanılmayacak bir ülke gibi gösterilmeye çalışılıyor. Halbuki Fransa'da, Almanya'da da o hal durumları söz konusu, hatta söz konusu oluyor birçok eylemden sonra ve orada çok daha ağır şartlar altında bir takım uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bunları örneklendirelim ve bir kıyas yapmaya çalışalım. Mesela sosyal medya Avrupa'nın özellikle özgürlük diye nitelendirilen o geniş dairesi içerisinde değerlendirilen bir noktadır. Fakat Alman hükümeti sosyal medyada baskıyı üst düzeye son dönem içerisinde çıkartmış durumda. Yani bırakın sokakları, ki sokaklarda zaten bu söz konusu, insanların cep telefonlarına, bilgisayarlarına, internetlerine kadar, yani bir anlamda mahremlerine kadar girmiş olan bir baskı ve sansürleme durumu söz konusu. Ve Alman hükümeti sosyal medyada yalan haberlerin üretildiğini gerekçe göstererek sert önlemler almaya başladı son dönem içerisinde. Almanya'da Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarına karşı baskı her geçen gün daha da artıyor ve hükümet söz konusu sosyal medya platformlarının şikayet seçeneği oluşturmasını istiyor. 24 saat içinde bu şikayetlere yanıt verilmesi zorunluluk haline getiriliyor. Bunu yapmayana para cezası veriliyor. Hatta Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Facebook'un silme uygulamasını iyileştirmesini beklediklerini belirtiyor ve adeta gözdağı veriyor. Diyor ki, hala az sayıda ceza gerektiren içerikler siliniyorsa bunun yasal sonuçları olmalıdır şeklinde ifade kullanıyor değerli dinleyenler. Ama Türkiye'de Twitter'da yapılmaya çalışılan algı operasyonlarına müdahale edildiğinde batılı basın tarafından kıyametler koparılıyor. Efendim özgürlüklerden tutun da insan haklarına kadar birçok noktadan dem vuruluyor. Hatta Türkiye'den resmi kurumlar tarafından yapılan müracaatlar Twitter tarafından, açık söylüyorum, sosyal medya yöneticileri tarafından hiçbir şekilde önemsenmiyor ve kaldırılması gereken içeriklerle ilgili olarak yapılan bir takım başvurular ve benzerleri konusunda sonuç alma hususunda resmi makamlar zorluklar yaşıyor. İşte insan hakları örgütünün ve aynı zamanda benzer türde haberler yapan medyanın bakış açısının nedenli yanlı olduğunu basit bir örnekle bile bu şekliyle deşifre edebiliyoruz. Evet değerli dinleyenler, başka bir örnekle devam edelim. Skandal bir yasanın Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde çıkartıldığını ve hedefin de Müslümanlar olduğunu geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle Batı medyasını baz alan haberler yapan kuruluşlar tarafından da aslında bunun bir itiraf şeklinde haberleştirildiğini gördük. Avrupa Birliği'nin Drakon yasasının hedefinin Müslümanlar olduğunu net bir şekilde gördük. 14 ülkede uygulanan, bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği'nin anti terör yasasına Uluslararası Af Örgütü bile geçtiğimiz hafta isyan etti ve tepki gösterdi. PKK ve FETÖ'yü korumak için Türkiye'ye terörle mücadele yasasını değiştirin baskısı yapan Avrupa Birliği kendisi için öyle bir anti terör yasası hazırladı ki değerli dinleyenler, Uluslararası Af Örgütü bile buna isyan etti. Ve 2015'te Fransa'daki Charlie Hebdo ve Paris saldırıları, 2016'da Brüksel ve Nice saldırıları, geçen Aralık ayındaki Berlin saldırısı gibi terör eylemleri Avrupa Birliği'nin terör yasasında Müslümanlara yönelik çok sert uygulamaları beraberinde getirdi. Nedir bu uygulamalar? Yasaya göre camiler kapatılabiliyor. Fransa'da geçen yıl içerisinde 30'a yakın caminin kapısına kilit vuruldu. Avrupa Birliği'nin terör yasasında Müslümanlara ait derneklerin de anında kapatılmasını sağlayan bir madde var. Bu madde sayesinde 15 Kasım 2016'da Alman polisi tam 10 eyalette Müslümanlara ait 200 adrese baskın yaptı değerli dinleyenler. Yasa şüpheli görülen her Müslümanın sınır dışı edilmesine de bu arada olanak sağlıyor ve pasaportu olmayan ve bu nedenle ülkesine iade edilemeyen sığınmacılar için yeni bir düzenleme getirildi ve sınır dışı edilene kadar gözaltına alınıp hapsedilmesi öngörülüyor. İşte bütün bu yasalara karşı Avrupa'nın kendi örgütü, Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda Avrupa Birliği'nin terörle mücadele yasasını Drakon kanunlarına benzetti. Ve bu Drakon kanunları nedir peki? Raporda milattan önce Atina'da her suça ölüm cezası veren Drakon hatırlatması yapılıyor ve anti terör yasasının insan haklarını ve özgürlüğü tamamen hiçe saydığı vurgulanıyor değerli dinleyenler. Ve siz Müslümansanız ve eğer Müslümanlara ait bir derneğe gidiyorsanız, belli bir camide ibadet ediyorsanız, bu durum polisin sizi şüpheli olarak görmesi için yeterli bu kanunlara göre. Çünkü ilerisi için siz muhtemel bir teröristsiniz ve ona göre şimdiden cezalandırılmalısınız ifadeleri raporun içerisinde açık ve net bir şekilde yer alıyor. İşte Avrupa Birliği terörle mücadele adı altında Müslümanları hapse tıkan çağ dışı bir yasa uyguluyor. Kendisi bunu yaparken Türkiye'de kanlı darbe girişimine imza atan teröristlere yönelik hukuki operasyonlara karşı demokrasi havarisi kesiliyor. Avrupa Birliği son 2 yıldır Türkiye'ye yönelik terörle mücadele reformu adı altında bir dayatma uygulamaya kalkmıştı bildiğimiz gibi. Halbuki Türkiye PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin teröristlerine yönelik ölüm kalım savaşı verirken Avrupa Birliği, tekrar altını çiziyorum, PKK ile FETÖ teröristlerini korumak adına Türkiye'ye bu yasayı değiştirin diye baskı yapıyor. Sırf bu uğurda Avrupa Parlamentosu geçen Kasım ayında Türkiye ile üyelik müzakerelerini dondurma kararı bile aldı değerli dinleyenler. Evet, açık bir şekilde Avrupa Birliği Türkiye'ye dur demeye kalkıyor, iç işlerimize karışıyor, terörle mücadele yasasını değiştirmezsek bize tehditler savuruyor. Halbuki aynı Avrupa Birliği kendi ülkelerinde camiye giden Müslümanları hapse tıkan yasalar çıkararak düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, demokrasi gibi kavramları aslında hiçe sayıyor ki bunların her biri Batı menşeli kavramlardır. Kendilerini bu anlamda inkar ediyorlar. Ve terörle mücadele konusunda Türkiye'ye yapılan baskı ve tehditlerle Avrupa Birliği'nin yaptıklarını kıyaslayınca bile Batı dünyasının nasıl bir ikiyüzlülük içerisinde olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Batı dünyası derken elbette ki medyayı, Batı medyasını da biraz önce verdiğimiz örneklerle konunun içerisine açık ve net bir şekilde değerli dinleyenler katıyoruz. Çünkü bağımsız düşünmemiz mümkün değil. İşte tam da bu noktada başka bir haber aslında bakışlarımızı bu manada netleştirecektir diye düşünüyorum. Bu haber BBC Türkçe'de ve Voice of America'da yayınlanan bir haber. Haberin başlığı şöyle: Türkiye'deki Suriyeli çocukların %40'ı okula gitmiyor, eğitim olanağından yoksun. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, yani yine başka bir batılı kuruluş UNICEF, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların %40'ının okula gitmediğini söyledi. Türk hükümeti birçok adım attı. Ancak bu konuya daha fazla kaynak ayrılmaması halinde yüz binlerce çocuğun kayıp kuşağa dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ve Türkiye'de 1 milyondan fazla çocuk mülteci olduğunun tahmin edildiğini, buna göre Türkiye'nin dünyada en fazla çocuk mülteci barındıran ülke konumunda bulunduğunu ifade etti yine batılı bir kuruluş UNICEF değerli dinleyenler. Şimdi aslında bu da Türkiye'ye yapılmış bir eleştiri. Bu eleştiri içerisinde belki hani birçok şey yaptınız ama bunlar yeterli değil şeklinde başta önce takdir eden sonrasındaysa eleştiren, olumsuz eleştiren bir nokta söz konusu. Fakat Türkiye'de 2 milyonun üzerinde bulunan mültecilerin yaşamış oldukları ortamlar ve şartlarla Avrupa'ya bir şekilde kaçabilen, iltica edebilen mültecilerin şartlarını kıyasladığımızda aslında bu eleştirinin haksız bir eleştiri olduğunu görebiliriz. Çünkü Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan, sınır ve sınır ötesinde kurulan kamplarla ve aynı zamanda Türkiye'nin birçok iline dağılmış olan ve Türk halkının, Müslüman Türk halkının kucak açmış olduğu Suriyeli Müslümanlarla nasıl yaralarını sarmaya, onların yaralarını sarmaya çalıştığını bütün aslında cümle alem biliyor. Yani bizim onlara yaklaşımımızın insanlık ve aynı zamanda İslam'dan kaynaklı Müslüman kardeşliği bağlamında olduğunu ve Suriyeli mültecilere Türkiye kadar kucak açan, yaralarını sarmaya çalışan, derdine derman olma gayreti içerisinde bulunan başka ikinci bir ülkenin şu dünyada var bulunmadığını cümle alem bilirken, milyonları biz kendi içimizde barındırdığımız halde yüzünü hatta binini dahi almaktan aciz olan Batı, var olanları da geri göndermeye kalkarken ve aynı zamanda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmazken, bu manada Türkiye'yi eleştirmesi, bu açıdan bile eleştirmesi büyük bir haksızlıktır. Çünkü burada eğitim olanağından yoksun Suriyeli çocuklardan bahsediliyor. Eğitim olanağı bir insanın başında bir çatısı, sıcak bir ortamı ve aynı zamanda tok bir karnı olduktan sonra düşünülecek bir şey. Peki şu anda Belgrad'da bulunan mülteciler ne durumda diye sorsak acaba bunun cevabı verilebilir mi değerli dinleyenler? Sırbistan'a kadar kaçabilmiş ve orada kamplara yerleşemeyen bir takım göçmenler var şu anda. Dünya kamuoyunun kör ve sağır olduğu göçmenler bunlar. Orada -20 derece soğukta yaşam mücadelesi veriyor bu insanlar. Ve Belgrad'da, çok da uzakta değil. Aynı zamanda Batı'nın da içerisinde aslında. Ve kamplara yerleşemeyen bu göçmenler atıl fabrikalarda yaşıyor değerli dinleyenler. Durumları bir takım fotoğraf sanatçıları tarafından, muhabirler tarafından fotoğraflanmış. Bunlar medyada aynı şekilde dolaşımda görülebilir. Ve o fotoğraflar içerisinde yürek yakan kareler var. Mesela mülteciler sabah erken saatlerinde sırada bekliyorlar, karla mücadele ediyorlar, içeri alınmayı bekliyorlar. Yani Avrupa Birliği'ne girmek için bekliyor bu mülteciler ve ağır kar yağışı altında -20 derecede yemeklerini yemek için, yemeklerini almak için sırada bekliyorlar. 15 yaşında mülteciler var, çocuk yaşta, bebek yaşta mülteciler var ve bunlar, yani bu durumlar Avrupalı fotoğrafçılar tarafından fotoğraflanmış. Santi Palakos adında bir fotoğrafçı, ki bu internetten, Twitter'dan görülebilir, bakılabilir. Orada fotoğraflar net bir şekilde var. Çektiği fotoğrafın altına bu sanatçı şöyle bir ibare düşmüş. Diyor ki 1944 yılı olabilirdi. Ancak bu fotoğrafı biz Belgrad'dan çektik. Mülteciler yemek için ağır yağışın altında bekliyor. Dondurucu soğukta çorba bekleyen mülteciler. Hakikaten de bu Hitler'in Nazi kampını andıran bir fotoğraftan başkası değil. Kıyaslama yapmak için fotoğraf internette dolaşıma açık. Herkes bu fotoğrafı görebilir. İşte mültecilere yaklaşımın Türkiye tarafıyla Batı tarafı arasında insani, ahlaki, vicdani anlamda ne kadar farklı olduğunu gösteren sadece ama sadece bir örnek değerli dinleyenler. Bu manada Avrupa'nın, Batı'nın bize mülteciler konusunda insanlık, vicdan, aynı zamanda ahlak dersi vermeye kesinlikle ama kesinlikle hakkı yok. Evet, tam bu noktaya gelmişken aslında bağlantılı bir haberle devam etmek istiyorum. Yine batılı bir kuruluş, Uluslararası Yardım Kuruluşu, Oxfam tarafından yayınlanan bir rapor vardı. Batılı anlayışı, bakış açısını deşifre etmesi anlamında bu rapor çok ama çok önemli. Kısaca şunu diyor, 8 milyarderin serveti dünyanın yarısından fazla. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının varlığına eşitmiş değerli dinleyenler, 8 milyarderin mal varlığı. Merkezi İngiltere'de bulunan bu kuruluş internet sitesinde bir rapor yayınlıyor. Microsoft'un kurucusu, başta Bill Gates'in olduğu bu zengin milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servetin dünya genelinde 3.6 milyar kişinin varlığına denk geldiğini ifade ediyor. Dünyada açlık ve yoksulluktan her yıl milyonlarca kişi ölürken kurtlar sofrasına oturan birkaç aile tüm dünyayı taksim ediyor. Bu da açık ve net bir şekilde ortaya çıkan bir rapor değerli dinleyenler. Ve raporda en zenginlerin %1'inin 2015'ten bu yana dünyanın geri kalanından daha zengin olduğu belirtiliyor. Gelecek 20 yılda 500 kişinin 2.1 trilyonluk servete sahip olmasının öngörüldüğü kaydediliyor. Aralarında Walmart, Shell, Apple'ın da olduğu en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin İrlanda, Endonezya, Kolombiya, Yunanistan, Güney Afrika, Irak ve Vietnam gibi 180 en yoksul ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu belirtiliyor değerli dinleyenler. Demek ki 1,5 milyar kişi şu anda dünyada 1 dolara razı olarak yaşıyor. Ve küresel emperyalizm dünyayı bu şekilde sömürüp servetine servet katarken madalyonun öteki yüzünde büyük bir dram yaşanıyor. Az önce verdiğim mültecilerin örneği de bunlardan sadece bir tanesi. 8 milyarder değerli dinleyenler, dünya nüfusunun tamamı kadar bir servete sahip. Öte yanda dünya nüfusunun yarısı günlük en fazla 1 ya da 2 dolara hayatta kalmaya çalışıyor. 1,5 milyar insansa sadece 1 dolardan daha az bir gelirle yaşamını sürdürüyor şu anda yeryüzünde. Dünya üzerinde 300 milyonu çocuk olmak üzere 800 milyon insan açlığın pençesinde şu anda can çekişiyor. Dünyada her yıl 11 milyon kişinin açlık veya yetersiz beslenme sebebiyle öldüğü biliniyor ve sömürü yaparak batılı bu milyarderler ve aynı zamanda zenginler servetlerine servet katarken büyük bir çoğunluk, yani dünyanın geri kalanı da bu şartlar altında yaşamaya adeta mahkum edilmiş durumda. İşte bu haberler gösteriyor ki açık ve net bir şekilde batılı dünyası medeniyetini kan, gözyaşı ve sömür üzerine kurmuştur. Ve geri kalanını, yani özellikle doğuyu, özellikle Türkiye'yi bu manada eleştirmeye hakkı yoktur. İnsanlık dersini Türkiye'nin, doğulu toplumların batıdan almaya bu manada değerli dinleyenler ihtiyacı yok. Evet, batılı bu kuruluşlar ve batılı kuruluşlardan aldığımız bu veriler aslında batılı bakış açısını net bir şekilde ifade ediyorken batılı medya hala Türkiye'yi, Türkiye'de yaşananları, Türkiye'deki insan hakları, özgürlükler, demokrasi diyerek eleştirmeye ve Türkiye'nin reklamını yeryüzünde kötü bir şekilde yapmaya devam ediyor. Çünkü bu bakış açısıyla haberlerini ifadelendiriyor. İşte son haberimiz buna benzer bir haber, yani bakış açısının yansıtması noktasında. Geçtiğimiz hafta Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan bir haber, kızıyla yolculuk yapmak isteyen babaya İslam'a aykırı denilerek bilet verilmedi şeklinde bir başlıkla veriliyor. Kocaeli Gebze hızlı tren istasyonunda Ankara'dan 9 yaşındaki kızını alıp İstanbul'a getirmek için bilet almak isteyen Fatih Tuna Erciyas'a gişedeki bilet satış görevlisi bayan erkeğin yanına oturamaz diyerek karşı çıkmış. Gişe görevlisinin İslam dini bunu kabul etmiyor dediğini öne sürüyor vatandaş. Ve bu haber yerli bir haber sitesinde yer alıyor. Ve bayan erkeğin yanına oturamaz diye babasına kızının yanından bilet verilmediği ifade ediliyor. Ve haberin alt başlıkları içerisinde hiç mi aile saygısı yok vesaire vesaire tarzındaki ifadeler var. İşte dolaşıma sokulan bu haber, ki yerli internet siteleri de bu haberleri aldılar. Yabancı basın kuruluşları da bu haberleri yayınladılar. Hiç aslını astarını araştırmaksızın, teyit etmeksizin yayınlanan bu haber daha sonra TCDD'nin yapmış olduğu açıklamayla aslında açığa kavuştu. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve gişe görevlisinin aslında böyle bir ifadesinin, bu manada İslam dini bunu kabul etmiyor şeklindeki ifadesinin bulunmadığı açıklandı değerli dinleyenler. Ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nce hızlı trende deniliyor, İslam aykırı diye kızıyla yan yana oturtulmadı başlığıyla verilen haberlerdeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtiliyor. Baba ve kızı için yan yana bilet verilememesinin yarı yıl tatili nedeniyle trenlerdeki yoğunluktan kaynaklandığı, bu durumun yolcuya açıklandığı ve yolcunun da bu durumu aslında kabul ettiği değerli dinleyenler yapılan açıklamada bildiriliyor. Ama bu haber yapılarak aslında Türkiye'de nasıl şartlar altında insanların yaşadıkları dünyaya bu haber vasıtasıyla servis ediliyor. Ve altını çizmemiz gereken önemli bir nokta, bir takım haberleri yabancı medya, batılı basın kuruluşları yerli medyadan alıyorlar değerli dinleyenler. İşte bu yerli medya da son dönemde adı terör operasyonlarıyla, OHAL kapsam içerisinde gerçekleştirilen bir takım operasyonlarla anılan medya. Yani yerli diyoruz ama oraya parantez içerisinde bir soru işaretini bırakıyoruz. Adeta yabancı medyanın Türkiye'deki bir temsilcisiymiş, bir bayisiymiş gibi iş yapan medya aslında bizi bu manada dünyaya rezil etme görevini bir açıdan kendisine iş edinmiş durumda. Evet, bu haberle buradan bakıncanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftada buradan bakarak batılı dünyada, yani batı medyasında yer alan haberleri, özellikle bizi ilgilendiren haberleri yorumlamaya çalıştık ve buradan bakarak aslında bir cevabımız olduğunu ifade ettik değerli dinleyenler. Yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda farklı bir programda, yani buradan bakınca da tekrar buluşuncaya, görüşünceye dek sesimizin ulaştığı herkesi selamlıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.